Ayrım 4. Ermiş Claire'in Kuyusu. Anatole France. Sayfa 42. Louis Ganderaks'a. 3. Şeytan. Spinello onu korkunç ve yamuk gerçeküstü yapmak için çok uğraştı. Bu konuda söylendiğine göre onun eliyle çizilen söz konusu tasvir rüyasında görünüp onu bu kadar çirkin biçimde nerede gördüğünü sormuş. Floransalı ressam ve mozaikçi Taffy, özellikle karanlıkların içinde kötülük güçlerinin üstün çıkmasını sağlayan gecenin bu saatlerinde cinlerden büyük korku duyardı. Taffy'nin korkuları hiç de nedensiz değildi. Çünkü o sırada cinler alt düzeyde bir rahibin ancak 30 vaazda yapabildiği kadar ruhlarını tek bir tabloda sonuna kadar söküp alan ressamları nefret konusu ediyorlardı. Aslında papaz inançlılara sağaltıcı bir korku esinletmek için onlara elinden geldiğince Davud'un ve Sibyl'ın tanıklığı altında 100 yılı toz etmesi gereken öfke gününü tarif etmekteydi. Sesini kalınlaştırıyor ve meleğin borusunu taklit etmek için ellerinin içine üflüyordu. Ama bu rüzgar gibi geçip gidiyordu. Halbuki bir kilisenin ya da bir manastırın duvarını kaplayan, yaşayanları ve ölüleri yargılamak için oturmuş Hazreti İsa'yı temsil eden bir resim, günahkarların bakışlarına sürekli hitap ediyordu. Günah işlemiş olanları gözler aracılığıyla ya da başka bir biçimde cezalandırıyordu. Bu, yetenekli ustaların Floransa'daki Santa Croce'da ve Pisa'daki Campo Santo'da tanrısal adaleti resmettikleri çağdı. Bu yapıtlar, tanrı bilimde ve dinsel hukukta çok bilgili olan, eskiden hanımının olağanüstü liyakatiyle canlı girdiği cehennemde, Araf'ta ve cennette yolculuk yapmış Dante Alighieri'nin mısralarıyla ilişkili olarak çizilmişlerdi. Bundan ötürü resimlerdeki her şey eğitici ve gerçekçiydi. Çok ayrıntılı bir güncel yazıyı okumanın böyle tasvirleri seyretmekten daha az yararlı olduğu söylenebilirdi. Floransalı ustalar da çiçeklerin bezediği otlar içindeki portakal bahçelerinin gölgesinde lir ve viola sesleri arasında aşkı söyleşirlerken ölümün tırpanıyla beklediği soylu beylerle bayanları resmetmeye özen gösteriyorlardı. Tanrı'yı unutuşu, kadınların dudaklarından içen bu tensel günahkarları yola getirmeye hiçbir şey bundan daha uygun olamazdı. Ressam, cimrilerin cezalandırılması için kendisine bir iş siparişinde bulunmuş ve ücretini tam ödememiş psikoposun ya da baş rahibenin ağzına doğal halde eriyik altın döken cinleri tasvir ediyordu. Bu nedenledir ki o sırada cinler Floransalı ressamların özellikle de ruh becerisiyle başkalarını alt edenlerin düşmanıydı. Onları özellikle kendilerini kuş ya da balık kafaları, yılan gövdeleri ve yarasa kanatları şeklinde çok iğrenç bir görüntüyle tasvir ettikleri için kınıyorlardı. Onların bu duyguları Spinello'nun öyküsünde ortaya çıkmış olacaktı. Arezzo'dan Spinello Spinelli, Floransa'dan sürgün edilen soylu bir aileden gelmişti. Ruhunun kibarlığı doğumuna kadar uzanırdı. Bundan dolayı zamanının en yetenekli ressamı oldu. Floransa'da önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Pisalılar, Giotto'dan sonra ölülerin Kudüs'ten getirilmiş topraktaki güllerin altında dinlendiği kutsal manastırın duvarlarını süslemesini istediler ondan. Oysa o, kentlerde uzun zaman çalışıp çok para kazandıktan sonra kutsal kent Arezzo'yu ve annesini görmek istedi. Arezzolular, Spinello'nun gençliğinde Saint Marie de la Misericorde derneğine kayıtlı olduğunu, 1383 veba salgınında hastaları ziyaret edip ölüleri gömdüğünü unutmamışlardı. Onu arzusuna göre yapıtları aracılığıyla Arezzo'nun şanını tüm Toskana'ya yaymış kişi olarak biliyorlardı. Bu nedenle kendisini hayli onurlandırarak karşıladılar. Spinello yaşlı çağında hala güç dolu olarak özgün kentinde önemli görevler üstlendi. Karısı ise ona şöyle diyordu. Sen varlıklısın. Dinlen artık. Bırak da senin yerine gençler resim yapmayla ilgilensin. Yaşlılıkta dinlenmek akıllılıktır. Yaşamı tatlı ve sofuca bir dinginlik içinde tamamlamak gerekir. Bu Tanrı'yı hiç durmaksızın Babil gibi puta tapar yapıtlar dikmeye isteklendirmektir. Spinello eğer sıvalarında ve renklerinde inat edersen orada ruh huzurunu kaybedersin. Bu ermiş kadın böyle konuşuyordu. Ama Spinello onu dinlemiyordu. aklından servetini ve ününü artırmaktan başka bir şey geçirmiyordu. Dinlenme yerine Saint Agnolo mütevellileriyle kilisenin cemaat yerini kaplaması ve sayısız kişiyi içermesi gerekecek bir ermiş Michel öyküsü için fiyat biçti. Bu girişimin içine büyük bir hararetle atıldı. Kutsal kitapta esinlenmek zorunda olduğu yerleri tekrar tekrar okuyup orada her satırı ve her sözcüğü derinliğine inceliyordu. Her gün atölyesinde resim çizmekte tatmin olmuyor, yatakta ve yemek masasında da çalışıyordu. Akşamları da surları ve kuleleriyle mağrur Arezzo'nun yükseldiği tepenin eteğinde gezerken yine derin düşüncelere dalıyordu. Konuları duvarın sıvasına kırmızı kalemle kaba taslak çizmeye başladığı sırada denilebilirdi ki kafasının içinde baş meleklerin öyküsü tümüyle resmedilmişti. Çok geçmeden bunların kenar hatlarını koyulaştırdı, sonra mihrabın üzerinde ötekilerden daha göz alıcı görünmesi gereken sahneyi boyamaya koyuldu. Çünkü orada zamanın başlamasından önceki zaferde galip gelen tanrısal ahalinin başkanını yüceltmek uygun düşerdi. Böylece Spinello ermiş Michel'i yukarılarda 7 başlı ve 10 boynuzlu yılanla savaşırken temsil etti. Tablonun alt bölümüne cinlerin prensi şeytanı pek korkunç bir canavar görüntüsüyle çizmekten keyif duydu. Elinin altında yüzler kendiliğinden ortaya çıkıyordu. Umduğunun ötesinde başarılı oldu. Şeytanın yüzü öyle iğrençti ki çirkinliğinin gücünden kaçılamıyordu. Bu yüz ressamı sokakta izledi ve ona evine kadar eşlik etti. Gece olduğunda Spinello yatağında karısının yanına yatıp uykuya daldı. Uykuda ermiş Michel kadar güzel ama kara bir melek gördü. Melek onunla konuştu. Spinello, ben şeytanım. Beni bu tiksindirici görüntü halinde çizecek kadar nerede gördün? İhtiyar ressam titreyerek Dante Alighieri gibi canlı olarak cehenneme hiç gitmediği için kendisini gözleriyle görmediğini ama bu biçimde tasvir ederek günahın çirkinliğini belirgin hatlarla ifade etmek istediğini söyledi. Şeytan omuz silkti. Sanki San Gimignano tepesi yerinden oynamıştı. Şeytan, Spinello dedi. Birlikte yargılama zevkini bana verir misin? Ben oldukça iyi bir mantıkçıyım. Dua ettiğin o bunu bilir. Yanıt alamayan şeytan konuşmasını şu sözlerle sürdürdü. Spinello, beni tanıtan kitapları okudun. Benim maceramı ve yeryüzünün prensi haline gelmek üzere gökyüzünden nasıl çıktığımı biliyorsun. Göz kamaştırıcı bir girişim. Devler aynı şekilde Tanrı Jüpiter'e saldırmasalardı bu tek örnek olacaktı. Senin de bu savaşın mermere yontulduğu eski lahitte gördüğün gibi. Spinello, doğrudur dedi. Tekne biçimindeki o mezarı Floransa'daki Santa Reparata'da gördüm. Bu Romalıların güzel bir yapıtıdır. Şeytan gülümseyerek yine de diye karşılık verdi. Devler orada asla ne kurbağa ne de kertenkele biçimindedir. Ressam üstelik de dedi. Onlar gerçek tanrıya değil sadece putu tapanların bir putuna saldırdı. Bu aklın erebileceği bir şeydir. Olay ortada şeytan. Siz yeryüzünün ve gökyüzünün gerçek kralına karşı isyan bayrağı açtınız. Şeytan, buna katılmaz değilim diye yanıtladı. O halde bana kaç türlü günah yüklüyorsun? Ressam karşılık olarak, 7 günah sayılabilir dedi. Hepsi de çok önemli. Şeytan, 7 dedi. Tanrı bilimsel sayıdır. Ötekininkine sıkı sıkıya karışmış öykümde her şey 7 ile yürür. Spinello, beni mağrur, öfkeli ve kıskanç yerine koyuyorsun. Yalnızca ünlülüğün beni kıskandırdığını kabul etmen koşuluyla böyle olduğuma razı oluyorum. Beni cimri yerine mi koyuyorsun? Bunu da kabul ediyorum. Cimrilik prensler için bir erdemdir. Oburluğa ve rahata düşkünlüğe gelince bana bunlardan şikayette bulunursan kızmayacağım. Geriye tembellik kalıyor. Bu sözleri dile getiren şeytan kollarını zırhının üzerinde kavuşturdu. Başını sallayarak alevler içindeki saçlarını dalgalandırdı. Spinello, gerçekten tembel olduğumu mu düşünüyorsun? Beni alçak mı sanıyorsun Spinello? İsyanımda cesaretten yoksun olduğumu mu tahmin ediyorsun? Hayır, şu halde beni gözü pek bir kişinin hatlarıyla mağrur bir yüzle resmetmen doğru olurdu. Şeytan bile olsa kimseye haksızlık yapılmamalı. Dua ettiğin ona... Hasım olarak canavar gibi çirkin bir kurbağayı verdiğin zaman günah işlediğini görmüyor musun? Spinello, Yaşına göre oldukça cahilsin. Kötü bir öğrenciye yapıldığı gibi kulaklarını çekmek için büyük istek duyuyorum. Bu tehdit karşısında ve şeytanın kolunun kendisine uzandığını gören Spinello, elini başına götürüp korkuyla haykırmaya başladı. İyi kalpli karısı onu sarsarak uyandırıp ne rahatsızlığı olduğunu sordu. Adam dişlerini takırdatarak şeytanı gördüğünü, kulaklarının çekilmesi korkusuyla titrediğini anlattı. İyi yürekli kadın, "Sana söylemiştim," diye karşılık verdi. "Duvarlara çizmekte inat ettiğin o resimler sonunda seni deli edecek." Ressam, "Ben deli değilim," dedi. "Onu gördüm. Hüzünlü ve mağrur olmasına karşın yakışıklıydı. Yarından tezi yok, yaptığım korkunç yüzü silip yerine rüyamda gördüğüm yüzü koyacağım. Çünkü insan şeytana bile zarar vermemeli." Kadın, "Uyusan iyi edersin," diye karşılık verdi. "Anlamsız ve Hristiyanlığa uymayan laflar ediyorsun." Spinello ayağa kalkmayı denedi ama buna gücü yetmedi. Bilinçsizce yastığın üzerine kapandı. Birkaç gün daha ateş içinde mum gibi eridi, sonra öldü. Küçük Bayan Merif Finaliye 4. Kara Ekmekler. Sen ne büyük bir varlık edindin şaşılası. Yoksulum, haykırıyorum, kovma beni. İşte geldi çattı kötü günler, kızgın ateşler içinde. Yalvaracaksın bir içim su ver diye. O çağda Nicolas Nerli, görkemli Floransa kentinde bankacıydı. Nerli, çanlar sabah duasını çalarken yazı masasının başına oturmuştu. İkinci vaktini çalarken de hala oradaydı. O bütün gün levhalarının üzerine sayılar işaretlerdi. İmparatora ve papaya borç para verirdi. Eğer şeytana ödünç vermiyorsa bu, kötü yürekli diye adlandırılmış ve hileyle dolup taşmış bir kişiyle kötü işler yapmaktan korktuğundandı. Nicolas Nerli gözü pek ve kuşkucu biriydi. Birçok kişiyi soymuş ve büyük servetler elde etmişti. Bu nedenledir ki Floransa kentinde yüceltilmişti. Tanrı'nın yarattığı ışığın ancak dar pencerelerden girebileceği bir sarayda oturuyordu. Bu ihtiyattandı. Çünkü zengin evleri bir hisar gibi olmak zorundaydı. Büyük servetlere sahip olan kişiler hileyle elde ettiklerini güçle savunma bilgeliğini gösterirlerdi. Demek ki Nicolas Nerli'nin sarayı da parmaklıklar ve zincirlerle donatılmıştı. İçeride becerikli işçiler duvarlara, erdemlerin, kadınlar, tufandan önceki nebiler, peygamberler ve İsrail kralları görüntüsüyle temsil edildiği resimler yapmıştı. Odalara yayılmış halılar, İskender'in ve Tristan'ın öykülerini romanlarda anlatıldığı gibi gözler önüne sermekteydi. Nicolas Nerli, zenginliğini dinsel vakıflarla kentte ışıldatıyordu. Surların dışında oymalı ve boyalı saçaklarında yaşamını tüm onurlu eylemlerinin temsil edildiği bir hastane kurmuştu. St. Marie Nouvelle'in tamamlanması için para vermesi dolayısıyla bu kilisenin cemaat yerine portresi asılmıştı. Onun orada pek kutsal bakirenin ayakları dibinde elleri kavuşturup diz çöktüğü görülürdü. Kırmızı yünden başlığı, kürklü kısa ceketi, yağlı sarı yüzü ve küçük canlı gözleriyle dikkat çekiciydi. Kimsenin kendisinden herhangi bir haz alındığı düşüncesine kapılmadığı iyi kalpli karısı Mona Bismantova, onurlu ve mahzun bir havada, Doğan'ın alçak gönüllü davranışıyla bakirenin öbür yanında yer alırdı. Bu adam şimdiye kadar yasalara karşı konuşmadığı gibi Cumhuriyet'in de önde gelen vatandaşlarından biriydi. Çünkü ne yoksullar ne de günün güç sahiplerinin para cezasına ve sürgüne mahkum ettiği kişiler umurundaydı. Onun büyük zenginliğiyle yüksek görevliler katında elde etmiş olduğu güveni hiçbir şey azaltmamıştı. Bir kış akşamı alışılandan daha geç vakitte sarayına dönerken kapının eşiğinde avuç açmış yarı çıplak bir dilenci kümesi tarafından çevresi sarıldı. Banker kaba sözlerle onları kendinden uzaklaştırdı. Ama açlık adamları kurtlar gibi vahşi ve cüretkar yapıyordu. Çevresinde bir çember oluşturup boğuk ve yalvaran bir sesle ondan ekmek istediler. Nicolas Nerli çoktan yere eğilmiş dilencileri atmak için taş topluyordu ki hizmetçilerden birinin ahırda mutfak ve bahçelerde çalışan adamlara ait kara ekmeklerle dolu sepeti başında taşıyarak geldiğini gördü. Ekmekçiye yanına gelmesi için işaret etti. Sepetten bol bol aldığı ekmekleri zavallılara attı. Sonra evine girip yattı ve uykuya daldı. Uykusunda ona beyin kanamasıyla inme vurdu. Öyle aniden öldü ki bütünüyle ışıktan yoksun bir yerde bedeninden taşan nurla aydınlanan Ermiş Michel'i gördüğünde kendisini hala yatağında sanıyordu. Baş melek terazisi elinde kefeleri yüklemekteydi. Nicolas Nerli ağır olan kefede tefecilik ve dalavere ile elde edilmiş dulların rehin olarak sakladığı takılarını, haksız yere elinde tuttuğu çok sayıda altın kırpıntısını, sadece kendisinin sahip olduğu çok güzel bazı altın eşyayı fark etti. Ermiş Michel'in şu anda önünde tarttığının artık sona ermiş kendi yaşamı olduğunu anladı. Dikkatli ve kaygılı bir hal alarak. "Messer Saint Michel," dedi. "Eğer yaşamımda yaptığım tüm kazancı bir yana koyuyorsanız, dindarlığımı görkemli bir biçimde gösterdiğim güzel vakıfları da lütfen öteki yana yerleştirin. Ne iyi bir dua için katkıda bulunduğum Saint Marie Nouvelle kilisesini unutun, ne de surların ötesinde kendi dinarlarımla inşa ettirdiğim hastanemi." Baş melek, "Korkmayın Nicolas Nerli," diye yanıtladı. "Hiçbir şeyi unutmayacağım." Sonra cennetlik elleriyle hafif olan kefeye Saint Marie kilisesini oymalı ve boyalı saçaklarıyla hastaneyi koydu. Ama kefe hiç aşağıya inmedi. Banker bundan büyük kaygıya kapılarak, "Messer Ermiş Michel," diye devam etti. "İyice araştırın. Terazinin o kefesine ne Efendimiz Hazreti İsa'nın vaftizinin doğal olarak temsil edildiği Ermiş Jean'ın okunmuş su kabını ne de Ermiş Andre'nin vaiz kürsüsünü koydunuz. O iş bana çok pahalıya mal oldu." Baş melek, kürsüyü ve okunmuş su kabını hastanenin üstüne koyduğu zaman da kefe hiç aşağı basmadı. Nicolas Nerli alnını soğuk bir terin sardığını hissederek, "Messer baş melek, terazilerinizin doğru olduğundan emin misiniz?" diye sordu. Ermiş Michel gülümseyerek, "Paris'te Lombardiyalıların ve Venedik sarraflarının terazilerinin modelinden alınmadığından kendi terazilerinin hiç doğruluktan şaşmadığı yanıtını verdi. Nicolas Nerli, "Ne?" diye sessizce içini çekti. "Bu kilise, bu kürsü, bu kap, tüm yataklarıyla birlikte bu hastane demek ki bir saman çöpünden, bir kuş tüyünden ağır basmıyor." Baş melek, "Görüyorsunuz Nicolas," dedi. "Şimdiye kadarki günahlarınızın yükü, iyi işlerinizin hafif darası karşısında çok ağır geliyor." Floransalı, "O halde," dedi, "cehenneme gideceğim." Dişleri korkuyla takırdadı. Tanrısal tartıcı sözünü sürdürdü. "Sabır Nicolas Nerli, sabır. Henüz bitirmedik. Geride şu kaldı. Sonra cennetlik Michel, varlıklı adamın akşamleyin yoksullara atmış olduğu kara ekmekleri alıp iyi işlerin kefesine koydu. Bu kefe aşağı inerken öteki kefe yükseldi. İkisi aynı hizaya geldi. Terazinin kolu ne sağa ne de sola eğiliyor, ibre iki ağırlığın eşitliğini işaret ediyordu." Banker gözlerine inanamıyordu. Cennetin baş meleği ona dedi ki, "Görüyorsun Nicolas Nerli, sen ne gökyüzü için ne de cehennem için uygunsun. Git Floransa'ya dön, kendi kentinde gece seni kimse görmeden elinle verdiğin bu ekmekleri çoğalt, kurtulmuş olacaksın. Çünkü bu pişmanlık duyan hırsızı ve ağlayacak fahişeye gökyüzünün açılması için yeterli değildir. Tanrı'nın bağışlayıcılığı sonsuzdur, merhameti bir varlıklıyı bile kurtaracaktır. O kişi sen ol, terazimde gördüğün ekmeklerin ağırlığını artır, git." Nicolas Nerli yatağında uyandı. Baş meleğin nasihatini dinlemeye ve göklerin krallığına girmek için yoksulların ekmeğini artırmaya kesin karar verdi. İlk ölümünden sonra dünyada geçirdiği 3 yıl boyunca yoksullara merhametli ve büyük bağışçı oldu. 4. ayrımın sonu, sayfa 50.